Ayrım 37.
Sayfa 105. Milli eğitimin uluslararası açıdan değerlendirilmesi. Milli eğitim sisteminin uluslararası karşılaştırmalarla değerlendirilmesi, eğitim sistemimizin genel resmini çıkarmak açısından oldukça önemli görünmektedir. Örneğin, ilköğretim okullarının son sınıfında okuyan öğrencilerin başarısını karşılaştırmalı olarak ölçen uluslararası öğrenci başarısını belirleme programı olan PISA, yani PISA gibi yazılıyor, uluslararası nitelikteki en kapsamlı çalışmadır. PISA, öğrencilerin yeterince yaşama hazırlanıp hazırlanmadıklarını, matematik, fen ve okuryazarlık düzeylerini ve problem çözme becerilerini ölçmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin 2000 yılında okuryazarlık, 2003'te matematik ve problem çözme, 2006 yılında ise bilim yani fen ile ilgili bilgileri ve bu bilgileri kullanma yetenekleri ölçülmüştür. PISA 2003'e göre Türkiye'nin skorları Avrupa Birliği ülkelerinin oldukça gerisindedir. Türkiye'nin 15 yaş öğrencilerinin %28,3'ünün matematik bilgi ve becerileri temel düzeyin altında çıkmıştır. Bu oran Polonya ve İspanya'da %10 civarında, Portekiz'de ise %16,4'tür. PISA 2003 sonuçlarında Türkiye her alanda OECD ortalamasının oldukça gerisindedir. OECD ortalamaları 500 olan problem çözme, matematik ve fen bilgisi alanlarında Türkiye'nin skorları sırasıyla 408, 423 ve 432'dir. 2004 yılında Türk eğitim sistemini analiz eden OECD ekibi PISA 2003 performansına bakarak Türk eğitim sisteminin kalitesinin uluslararası alanda oldukça geride kaldığını ve oldukça kötü sonuç sergilediğini belirtmiştir. 2006 PISA sonuçlarına göre ise fen alanında Türkiye değerlendirmeye alınan OECD ülkeleri arasında sadece Meksika'dan önce yer almış ve 30 ülke arasından 29. olabilmiştir. Benzer şekilde okuma alanında Türkiye değerlendirmeye alınan 29 OECD ülkesi arasından sadece Meksika'yı geçerek 28. olmuştur. Aynı şekilde matematik alanında Türkiye 29 OECD ülkesi arasından yine sadece Meksika'yı geçerek 28. olmuştur. Görüldüğü üzere diğer OECD ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye eğitim sisteminin başarı düzeyi çok düşüktür. PISA sonuçları Türkiye eğitim sistemindeki eşitsizliğin ne kadar derin olduğunu da göstermektedir. PISA verilerine göre okul içi başarıda öğrenciler arası eşitsizlik OECD ortalamasının altındayken Türkiye'de okullar arası eşitsizlik oldukça derindir. Okul içi başarıda öğrencilerin birbirlerine yakın performans göstermeleri ve okullar arası performans farkı bulunmasında şaşılacak bir şey yoktur. Zira orta öğretime geçişte kullanılan sınav sistemi dolayısıyla orta öğretim kurumlarında başarı açısından birbirine yakın öğrenciler aynı okullarda kümelenmektedir. Ne var ki bölgeler arası duruma bakıldığında durum dikkat çekicidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden batıya doğru gidildiğinde ve okulun bulunduğu idari mahallin nüfusu büyüdükçe PISA performansı artmaktadır. Ayrıca 2006 PISA sonuçlarına göre ebeveynleri çalışan çocuklar daha başarılıdır. Çünkü bu ailelerin çocuklarının eğitimine aktardıkları kaynak ve eğitime verdikleri önem daha fazladır. Türkiye'nin de katıldığı uluslararası düzeyde gerçekleştirilen matematik ve fen bilimlerindeki eğitimi uluslararası düzeyde karşılaştırmayı amaçlayan bir başka sınav ise TIMMS'dir. Yani TIMSS. Kısa adıyla TIMSS, 1999 yılı kıyaslama değerlendirmesinde öğrencilerin gösterdiği başarılara bağlı olarak eğitim sistemlerini çeşitli boyutlardaki başarıları göreli olarak belirlemeye çalışmıştır. TIMSS 1999 sonuçları. Türkiye'nin fen bilimleri ve matematikte sağladığı eğitim başarısının karşılaştırma yapılan ülkelerin ortalama başarı düzeylerinden çok daha düşük bir düzeyde olduğunu göstermiştir. TIMSS 1999'un 8. sınıf ortalama matematik başarısı karşılaştırmalarında Türkiye 37 ülkeden sadece 5'inden Endonezya, Şili, Filipinler, Fas ve Güney Afrika anlamlı derecede yüksek puan alabilmiştir. Buna karşılık ortalama olarak anlamlı derecede toplam diğer 37 ülkenin 29'undan düşük bir başarı puanı elde edilmiştir. TIMSS, tekrar ediyorum, TIMSS gibi yazılıyor. Ve bu İngilizce Third International Mathematics and Science Study Repeat sözlerinin baş harflerinden oluşuyor. Doğrusu evrensel sayılabilecek bazı yeterlilikleri ölçmesi nedeniyle bu karşılaştırmalar eğitim programlarının içeriklerinin gözden geçirilmesine de aracılık edebilir. Ancak belirtmek gerekir ki bu tür sınavlarda elde edilen sonuçların tek başına bir anlam taşıması ve bir etiketlemeye yol açması doğru olmayabilir. Eğitim sistemleri kendi açılarından, kıyaslamalardan farklı sonuçlar çıkarabilir ve bunlardan yararlanma yolları bulabilirler. Yeterince iyi değerlendirilebilirse, uluslararası kıyaslamalar eğitim sistemi için yararlı sonuçlar sağlayabilir. Bununla birlikte değişimlere temel olacak politikaların her ülkenin kendi özgün ve temel sorunları ve yönelimleriyle uyumlu olması gerçeği de dikkatlerden kaçmamalıdır. Eğitim sisteminin önceliklerinin temel kaynağı ülkenin toplumsal sorunları ve bunlara çözüm sağlayacak eğitsel yönelim ve gelişmeler olmalıdır. Ancak bu sorun ve önceliklerin belirlenmesinde toplumun idealleri kadar uluslararası toplumun ortak vicdanı haline gelen insan hakları bildirgesi, çocuk hakları sözleşmesi, herkes için eğitim dünya bildirgesi gibi belgelerde yer alan ilke, eğilim ve amaçlarda öncelikle dikkate alınmalıdır. Tablo, temel yeterlilik düzeyinin altındaki öğrencilerin oranı. PISA 2006. Türkiye, okuma %32,2, OECD ortalaması %23,1. Fen, Türkiye %46,6, OECD %23,2. Matematik, Türkiye %52,1, OECD ortalaması %26,4. Küreselleşme ve eğitim. Endüstriyel toplumdan enformasyon toplumuna geçiş sürecinde eğitimde büyük ölçüde değişmektedir. Enformasyon çağı eğitim açısından yeni imkanları da beraberinde getirmektedir. Yeni teknolojiler aynı zamanda eğitim maliyetlerinde de düşüşe yol açmaktadır. Bilgi parmaklarınızın ucunda sloganıyla yayılan internet gibi enformasyon teknolojileri sayesinde bilgiye ulaşmak çok kolaylaşmıştır. Dolayısıyla bireylerin bilgiyi depolamaları çok gerekli değildir. Esas olan bireyin o bilgiyi nasıl elde edip kullanabileceğini öğrenmesidir. Enformasyon, bilgi, çağının işleri tekrara dayanan yani rutin işler değildir. Eğitim sürecinde bireyin kendi başına iş yapabilmesi ve yaratıcılık yeteneğinin teşviki büyük önem taşımaktadır. Özetle, eğitim yaşam boyu gerçekleştirilen bir eylem haline dönüşmektedir. Yetişkinlerin eğitimi de en az gençlerin eğitimi kadar öncelikli hale gelmiştir. Dolayısıyla öğrenmeyi öğrenmek büyük önem kazanmaktadır. Küreselleşme ve teknolojideki devasa ilerlemeyle birlikte bilgi ön plana çıkmaktadır. Artık sanayi toplumunun ötesine geçildiği iddiaları ile fiziki sermaye ile birlikte bilgide önemli bir unsur olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu bilgi ve bu bilginin üretilmesi sistemin devamlılığını sağlamada anahtar bir rol oynamaktadır. Bu kadar değerli olan bir şeyin kamu malı olarak telaffuz edilip herkese parasız olarak verilmesi ve veya öğretilmesi tartışma konusu haline getirilmektedir. Dolayısıyla bilginin de piyasada alınıp satılan bir ticari meta haline gelmesi söz konusu olmuştur. Aynı zamanda söz konusu bilginin üretilmesi süreci olan eğitim, öğretimin de metalaşması söz konusudur. 8. 5 yıllık kalkınma planında küreselleşmenin hız kazandığı bir ortamda yeterli sosyal gelişme sağlayamayan ülkelerde ekonomik gelişmenin giderek daha da güçleşmesi beklenmektedir. Bu çerçevede insan hakları ve demokrasinin geliştirilmesinin ve kurumsallaştırılmasının yanı sıra eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, yoksulluğun azaltılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi büyük önem taşımaktadır denilerek az gelişmiş ülkelerin küreselleşme nedeniyle yaşayabilecekleri sorunlara dikkat çekilmektedir. Küreselleşme ile birlikte önemli bir eğilimde öğrencilerin bir katılımcı değil, müşteri olarak görülmesidir. Eğitim sistemleri daha fazla piyasa merkezli olmaya yönelmek zorunda bırakılmaktadır. Ülkelerin kamusal bütçeden eğitim için ayırdıkları kaynakları giderek azalmaları ile de beslenerek okullar ve piyasa arasındaki ilişki eğitim sürecinin toplumun amaçlarından piyasanın amaçlarını gerçekleştirmeye doğru değişme göstermektedir. Bu durum eğitimde ticarileşmeyi ve eğitimin toplumun ideallerini yansıtan amaçlarını ikincil düzeye atmayı beraberinde getirmektedir. Son zamanlarda küreselleşme ile birlikte temel bir toplumsal hak ve kamu hizmeti olan eğitimin özel ve paralı hale getirilmesi daha fazla gündeme getirilerek kamu hizmeti niteliğini zayıflatma ya da kamu hizmeti olmaktan çıkarılma durumuna getirilmeye çalışıldığı görüntüsü vermektedir. Dikkat! Eğitimin ya da bilginin metalaşması, bilginin ya da eğitimin bir meta yani mal olarak artık bir özel mal olduğu ve piyasada alınıp satılabilecek bir tür mal olarak kabul görmesidir. Bu noktada karşımıza devletin eğitim konusundaki rolünün ne olacağı sorunu gelmektedir. Eğitimin metalaşmasının doğrudan anlamı eğitimin piyasa ilişkilerine açılarak özelleşmeye açık hale getirilmesidir. Bu özelleşmeden toplumsal sermayeler bakımından yüksek birikime sahip olanların istifade ettiğini veya edeceğini söylemek kehanet olmaz. Küreselleşme ile birlikte üniversitelerde ülkeler gibi hem iç hem de dış piyasayı ama öncelikle ve mutlaka piyasayı düşünerek ve kendilerini daha küresel hale getirecek uygulamalarla hareket eder hale gelmişlerdir. Bu da üniversitelerin hem birbirleriyle rekabet etme hem de uluslararası düzlemde kabul görmek için çeşitli işletmecilik, pazarlama, tekniklerini geliştirme ve piyasaya uygun kalite denetimi yaptırmalarını gündeme getirmiştir. Bu bağlamda kalite denetimini yapacak uluslararası kuruluşlarda gündeme gelmekte. Bu kuruluşların değerlendirmesine açık hale gelen üniversitelerde ise tek tipleşme riski ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar Türkiye eğitim konusunda Avrupa Birliği ile işbirliği ve müzakere süreci yaşıyorsa da asıl olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin akreditasyon kuruluşlarına önem verilmektedir. Örneğin ABET, ABET gibi yazılıyor. Tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi, Bilkent ve İstanbul Teknik Üniversitesi akredite edilmektedir. Böylece Türkiye'deki üniversitelerde akreditasyon ve akademik yükselme hırsı ile akademik hayatta niceliksel değerlendirmeler ön plana çıkartılmış. Niteliksel değerlendirmeler ve toplumsal sorumluluk ise geri planda kalmıştır. Ders başına azalan ders saatleri, basitleştirilen içerikler, kompüterize edilen sınıflarda operatör eğitimi alan birey öğrenciler, sanayinin talebi olan yüksek kalite artışına hizmet edecek bir donanıma haiz olarak onların beklentisi doğrultusunda hem de kamu üniversitelerinden nitelikli işçilerini karşılar oldular. Üniversiteler, eğitimin toplumsal bir olgu olarak ele alındığı mekanlar olmaktan çıkartılıp, tek boyutlu yani sadece sermayenin etkinlik, karlılık, iş yaptığı ekonomik mekanlar haline getirilme riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Böylece küreselleşmeyle birlikte derin düşünsel birikim ve kapasitelere sahip aydın kişinin yerini son derece ayrıntılandırılmış ve birbirinden kavramsal olarak yalıtılmış disiplinlerin yalnızca birinde uzmanlaşmış, benzeri on binlercesinin arasında rekabet koşullarının gerektirdiği bütün var olma taktiklerini uygulamaya çalışan, kendini seçkin, dolayısıyla daha az eğitim görmüş, emekçilerden üstün gören bir beyaz yakalı işçi almıştır. Böylece üniversite eğitimi ancak piyasanın izin verdiği ve talep ettiği ölçüde değerlenen bir nitelik olmaya başlamıştır. Artık üniversitenin ve metalaşacak bilgi üretmek, esnek üretim sistemlerine hızla uyum sağlayacak esneklikte olmak, rakiplerine nazaran rekabette ne olursa olsun önde olmak ve sadece para kazanabileceği projeler geliştirmektir. Bu anlamda üniversitelerin yeniden yapılandırılması ifadesinin içine üniversitelerin kimi zaman Ar-Ge, kimi zaman da personel bölümü olarak kullanılması girmektedir. Üniversitelerin bu şekilde bir yan kuruluş haline gelmesinin kaynak, finansman, ödenek sıkıntısı çeken üniversiteler için adeta bulunmaz bir fırsat olduğunu düşünen öğretim elemanlarının sayısı da küçümsenmeyecek boyutlardadır. Sonuç olarak küreselleşme sürecindeki gelişmelere paralel olarak rekabet çevresinde oluşturulan piyasa merkezli eğitim politikaları, öğrencilerin ihtiyaçlarından çok performansı üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu anlayış ekseninde eğitim kurumlarının giderek sosyoekonomik ve akademik başarıya göre farklılaştığı belirtilmektedir. Okulların sosyoekonomik ve akademik başarıya göre farklılaşmasının toplumsal kaynaşma için önemli riskler taşıyabileceğine işaret etmektedir. Dünyada küreselleşmenin getirdiği neoliberal politikalarla birlikte üniversitelerin araştırma, geliştirme projeleri için laboratuvar ve insan sermayesinin üretim alanı olması süreci kendini Türkiye'de üniversite sanayi işbirliği projeleriyle göstermeye başladı. Bu projelerde amaç bir taraftan sanayinin ihtiyaç duyduğu iç teknolojiyi iç kaynaklarla üretmeye çalışmak, diğer yandan üniversitelerin giderlerini yaratılan döner sermaye aracılığı ile karşılamak olmuştur. Bu süreç 1990'lara gelindiğinde kendine vakıf üniversiteleri olarak meşru bir zemin yakalama fırsatı da bulmuştur. Büyük sanayi kuruluşları ve çok kollu şirketler kendi üniversitelerini açarak hem kendi teknolojilerini hem de kendi insan sermayelerini yaratma sürecine girmişlerdir. Böylece üniversiteler biçimsel olarak devlet kontrolündeki yapılarını görece gevşetebilme imkanı da bulabilmişlerdir. Küreselleşmeyle birlikte toplumsal anlamda ise toplumsal ihtiyaçlar çevresinde tanımlanan eğitimin amaçları bunlardan daha ziyade piyasanın amaçlarına göre şekillenmeye başlamıştır. Bu durum aynı zamanda neoliberalizm sürecinin Türkiye'de de etkinleştiğini göstermiştir.